Ayrım 21.
Göklerin sahibi, yeryüzünün, güneşin ve tüm evrendeki yaşamın sahibi, zamanın sahibi, güneşin hareketinden karar sahibi. Hasatın yaratıcısı, refahın tanrısı, ölümlülerin yaratıcısı ve yapıcısı. İnsanlara ruh veren, tanrılara yaşam veren. Göklerin tutucusu, yeryüzünün eşiği. Her iki dünyanın, yerin ve göğün dengecisi. Zengin armağanların sahibi, ürünleri büyüten. Bu sıfatlar ilkel komi insanında ve totemizmde bulunmazdı. Çünkü ilkel insan henüz bu kadar soyut bir fikir geliştirme yeteneğine ulaşamamıştı. Ve bulunduğu toplum biçimi henüz somut gördüğü, işlediği deyim yerindeyse gündelik bellek ile düşünüp o derecede soyutlamaya el veriyordu. İbrahim ve toplumu da, Muhammed ve toplumu da ilkel komün toplum biçimlerinden henüz çıkmamışlardı. Ama Mısır'da görülen bu soyutlamanın üzerinde bir senteze ulaşmışlardı. Neden? Çünkü yaşanan çağ evrenciliğin kapısını çalmış, medeniyetler artık somut ilişkilerle birbirlerinin masal alemlerinde ve karanlıklarında değil ticaret ilişkileriyle tanıyorlardı. Bu en ücra köşedeki barbarı bile akıllandırıyordu. Oysa İbrahim medeniyetler kavşağı Filistin'de, Muhammed giderek yıldızı parlayan güney ticaret yolu, Şam, Yemen, Umman çizgisi üzerindeydi. Demek düşüncede yöre kadar evren iletişimleri de önemliydi. Buna kısaca çağ demek yerinde olur. Çağı neyse insan düşüncesi de o icablarında olurdu. Ama bütün çağlar bir tek toplumsal evrimin kanunlarını uyarlardı. Çağları ne denli birbirlerinden ayırsak veya öyle gibi dursalardı hepsi birbirlerinden çıkmadırlar. Şimdi yukarıdaki Mısır saltanatının anılışı sıfatlarının tek tanrının İbrahimce, Muhammedce geliştirilmiş sıfatlarına şaşırtıcı bir benzerlikle uyduğu üzerinde kutsallaştırma mekanizması bakımından duralım biraz. 1. Her ki dünyanın, yerin ve göğün dengecisi. Kur'an'daki konuyla ilgili ayetler hatırlansın. Konu sadece gelişen bilgiler ve akıl, evrencilik eşiğindeki çağın ışığı altında biraz daha pratik çıkarlarına yükselmesine paralel olarak felsefileşmiştir. 2. Zengin armağanlarının sahibi, ürünleri büyüten, hasatın yaratıcısı, refahın tanrısı, insanlara ruh veren, tanrılara yaşam veren, zamanın sahibi, güneşin sahibi, tüm evrendeki yaşamın sahibi. Buradaki aşamada henüz pratik çıkarlar, lokal, yöresel medeniyetler aşamasından çıkmadığı ölçüde kutsallaştırma İslam çağındaki kadar sınırsızlığa, gökselliğe veya enginliğe ulaşamamıştır. Mısır medeniyetinin yaşantısını hatırlatır. Refahın tanrısı, hasatın yaratıcısı ürünleri büyüten, zengin armağanların sahibi daha dar pratiklidir. Ama yine de soyutlamada enginleşme basamak konulmuştur. Tüm evrendeki yaşamın sahibi. Kutsallaştırma prosesine boylu boyunca girmeden, pratik amaca ve amaç ve düşünce yakınlığına değinmek için bir de ilkel toplum, komün insanının tanrısal düşüncesini kısaca hatırlatalım. Doğu Afrika'da vanikalarda ağaçlar, özellikle de her Hindistan ceviz ağacı, kutsallaştırıldığı ölçüde korumaya, saygı görmeye, hatta belli ölçülerde tapınmaya hak kazanmıştı. Bir Hindistan cevizi ağacının yok edilmesine ana katilliği gözüyle bakılırdı. Çünkü kadın, ana olarak kutsallaştırılmış veya analık gelenekleri aşılmamış olduğundan, ağaç verimliliği ananın verimliliğiyle özdeşleştiriliyordu. Burada ağaç tanrı veya kendi komün geleneği ölçülerinde kutsallaştırılmış ağaç her türlü korumaya alınacak, onun meyvelerinden, doğadaki dengesinden, yarattığı evrimsel verimliliklerden, toprak, ot, böcek, kuş ve benzeri gölgesine dek her türlü verimliliğinden yararlanır hale getirilmiştir. Nitekim altın sahili zencileri bazı yüksek ağaçları kutsallaştırmıştı. Bu ağaçlardan herhangi biri kesilirse yeryüzündeki bütün ürünlerin yok olacağına inanırlardı. Avrupa'da barbarlık çağlarında ağaca tapınç alabildiğince yaygındı. Çünkü Avrupa son buzul çağından sonra tümden her çeşitten ormanlarla kaplanmaya başlamıştı. Ve hala Avrupa köylüleri içinde bizim Türk köylerinde de görülen türden ağaç dalının ürün verimini artıracağına inanılması bu ağaç tanrı geleneğinden gelir. Romalılara imparatorluk günlerine dek incir ağacına taparlardı. Onun gövdesinin kuruması bütün kente dehşet salmaya yeterdi. Demek ilkel insanda, medeni insanda, pratik yaşam olanakları, çıkarları için, tarihsel görevleri veya çağlarının dayattığı gelişimler icabı, kutsallaştırmalarını geliştirip zenginleştiriyorlardı. Bu açıdan bir kez insan beyni kutsallaştırma prosesine girince, toplum biçimleri geliştikçe ister istemez tarihsel görevlerinin gelişimine göre, çağının icablarınca kutsallaştırışını, o görevlerden aldığı determinist uyarılarla yeni bir halkaya ulaştırıyordu. Daha doğrusu çağının gidişini, görevlerini kutsallık içinde yorumlamak geleneğiyle dopdolu olduğu için yeni görev yeni bir kutsallaştırma halkasını geliştiriyordu. Frazier'in de dikkatini çektiği gibi ki dikkat çekmemesi olanaksızdır, din pratik ihtiyaçlarla sımsıkıca bağlıdır. Sadece kutsallaştırmanın ilk halkalarıyla bu gerçeklik ne kadar göze batıyorsa, son halka incelip yükselleştiği için o denli seçilemez olmuştur. Oysa dövüşler hep cennet uğruna verilir. En akıllıca, hiçbir çıkar gözetmeden, insanlık, doğa hayrına manasında, Allah rızası için yapılan dövüşlerde ve yaşamda bile pratik çıkarlar göze batmadan edilemez. Fakat doğa ve toplumun gidiş kanunlarına, onları bilince çıkarıp uyum yaparak yaşamak dengesine veya determinizme doğru yaklaşıldığı, bilimsel bir prosesiye doğru dönüşme evrilmenin eşiğine gelindiği besbellidir. Bu yüzden pratik çıkarlar ilk halkalardaki kadar göze batmaz. Oysa evrimin kanunlarına uyulduğu zaman bile bu, insanlığın en geniş, en doğru pratik çıkarları için yapılır ve yapılacaktır. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü ister din olsun, ister gerçek bilim olsun, her gerçek teori pratik içindir. Ve pratikten çıka gelir, pratiğe dönmek mecburiyetindedir, başka türlü yaşayamaz. O halde toplum biçimleri gelişiminden kopuk, soyutlaştırılmış bir din ve folklor kökleri aramak beyhude ve kafa karıştırıcıdır. Asıl olan toplum biçimleri gelişim kanunlarıdır. O kanunların gidişiyle başkalaşan din ve folklorlar yine o kanunların ışığında aydınlanabilirler. Pratik çıkarlar ile Tanrı çeliştiği zaman inançsızlık veya başka Tanrı aramak, eski Tanrı'yı kesip atmak, yenisine geçmek olağan bir gidiştir. Ve ilk halkalardan sonuna dek böyle pratik çıkarların başkalaşımıyla geçilir. Kutsallaştırılmış krallar veya Tanrı, kralların işi bu yüzden kolay değildir. En küçük hareketlerini doğa ve toplum dengesini bozacağı inancıyla zaptu rapt altına alınır. Halkının pratik çıkarlarına ters düştüğünde yandığı gün olur. Mısır, Japon kralları örnektir. Tırnakları, saçları kesilmez. Yıkanması, uyuması, yemesi, içmesi bile kontrol altındadır. Tabii bu genellikle komün geleneklerinin üstün olduğu medeniyetin ilk aşamalarında geçerlidir. Kral topluma uymak zorundadır. Toplumun çıkarları için vardır. Bu yüzden bu tür önderler Tanrı peygamber olsalar da sadece toplum bütünlüğünün sembolüdürler. Bu temelli gerçek her zaman pratikle, çıkarlarla güdülmek zorunda kalır. Kutsal kral medeniyetlerin çürüyüş, çöküş aşamalarında halkının üstünde bir despot kesilir. O zaman egemen sınıfa, tefeci bezirgan ve derebey sultasının çıkarlarına uyan kutsal kral toplumuna despot kesilmiştir. Fakat saltanatı bu kez iç savaş ve tarihsel devrimlerle tarihin mezarlığına kaldırılır. Genellikle kutsallaştırma halkalarının gelişimi veya başkalaşımı, yeni bir halkaya geçiş bu altüstlükler içinde olur. Çünkü tarihsel devrimin şefi yeni bir pratik ihtiyaçtan, üretici güçler gelişiminin dayatışından doğan bir teorik yaratış içinde olur. O teorik yaratış, antik tarihte daima ya kutsallaştırma halkalarından birisine karşılık düşer ya da benimsenen bir kutsallığın yeniden canlandırılıp pekiştirilmesinin sembolü olur. Bu yüzden antik tarihin her yanına mistisizm sinmiştir. Demek kısaca kutsallaştırma halkalarının birbirlerinden çıka gelişi de pratik ihtiyaçların başkalaşmasıyla ve bu da genellikle tarihsel devrimle olur. Çok tanrıcılıktan tek tanrıya geçiş de bu yüzden pratik ihtiyaçlara karşılık veremeyen çok tanrıların aslında tefeci bezirgan medeniyet çürümüşlüklerinin çağın pratik ihtiyaçlarını karşılayan tek tanrıcı evrenselci bir tarihsel devrim teorisi İbrahim ve İslam tarihsel devrimi pratiğiyle ortadan kaldırılışıyla olur. Ancak bu gidiş içinde düşünen başları sarsan bir trajedi göze çarpar. Bu tanrıların trajedisi veya peygamberlerin giderek önderlerin trajedisi gibi durur. Ama hepsi determinizm icabı ve hatta determinizmin kendisidir. Determinizmin veya evrimin trajedisi olur mu? Evrim son duruşmada mutlu son ile mi bitecektir? Bunu hiç kimse ve hiçbir gerçek garanti edemez. Güneş sistemimizle birlikte gezegenimizin bir gün kararıp yok olacağını biliyoruz. Hoş, mutlu son bile olsa, evrimin akış diyalektiği hep alabildiğine zıttına atalamalarla geliştiği için insanoğlu evrimin diyalektiğini tercüme ettikçe bir trajediyle karşılamışçasına şaşırmadan, sevinmeden ve üzülmeden, gözyaşı dökmeden edemez. Şüphesiz ki evrim içinde sınıflı toplum berzahı önemli bir bilince çıkarma musibeti olarak çok kısa bir süreç olarak yer alacaktır. Ancak evrimin bu kısa berzahı her zaman insanlık tarihinde bir trajedi olarak anılmaktan geri duramaz. Bu açıdan tanrılar, peygamberler, önderler trajedisini determinizmin trajedilerinden bir yansıma olarak ele almak, skolastik ve metafizik beyinleri biraz olsun ayıltıcı, uyarıcı terapi yerine geçebilir. Hiçbir tanrı sonuna dek evrimin kanunlarının yerini tutamaz. Tutamadığı için de silinip gitmişlerdir ve evrimin yüce kanunları ve işleyişi karşısında tutunamayıp silinip gideceklerdir. Tanrılar, peygamberler ve nice önderler ancak evrimin determinizmine uydukları, onun temsilcisi, sembolü olabildikleri ölçüde toplumlarda tutunabilmişlerdir. Yaşanan çağ yeni bir çağ ile kapandıkça yeni bir kutsallaştırma halkası eski tanrısallığı silip götürmüş, olmamışa çevirmiştir. Yani evrim tanrısal proses ile çelişir durur veya tanrısallık evrim ile çelişkisini derinleştirdiği zaman tanrıların boyunlarının vuruluş çanları çalmaya başlar. Artık tanrılar, peygamberler, kitaplar veya önderler evrimin gidişine ayak uydurmuyorsa determinizmce elenecek demektir. Mısır, Japon, Afrika ve benzeri tanrısallıklarda bu trajedi çok hassaslaştırılmış, adeta kaslaştırılmış olduğu için evrim ile olan çelişkiyi rahatça açık eder. Kralın kişiliği, deyim yerinde ise doğanın hareket merkezi olarak düşünülür. Güç çizileri bu merkezden göklerin dört bir yanına yayılır. Öyle ki onun şu veya bu hareketli başını çevirmesi, elini kaldırması, doğanın herhangi bir parçasını anında etkiler ve ciddi biçimde huzursuz eder. O, dünyanın dengesinin bağlı olduğu destek noktasıdır. Onun tarafındaki en küçük düzensizlik hassas dengeyi bozar. Bu yüzden hem kendisinin çok dikkatli olması hem de ona çok dikkat edilmesi gerekir. Japonların kutsal mikadosu veya dairesi buna tipik örnektir. Bedeninin her parçası öyle kutsal sayılır ki saçını, sakalını ya da tırnaklarını kesemez, uyurken temizleyebilirler. Mısır kralları için de aynı şey geçerliydi. Sadece kamu hizmeti saatleri değil. Yürüyeceği, yıkanacağı, karısıyla yatacağı, kısaca hayatında yapacağı her hareketin saatleri önceden saptanmıştı. Yiyebileceği tek et dana ve kaz etiydi. İçeceği şarabın ölçüsü bile düzenlenmişti. Bu hassas duruma sokulmuş tanrının vay haline. İster istemez günah teknesinden beter duruma düşecektir. Tarihi oluşun determinizmin seyri değişir değişmez tanrı kral suçlanacak, eleştirilecek ve değiştirilecektir. Komün geleneklerinin üstün olduğu durumlarda bu tanrı krallar tümden toplumun çıkarlarına tabi oldukları için eğer kuraklık, kıtlık, salgın hastalık ya da fırtına gibi afetler ortaya çıkarsa halk bu felaketi krallarının safsaklamasına ya da günahına bağlar. Onu kırbaçla ya da hapisle cezalandırır. Hala yola gelmezse tahttan indirir ya da öldürür. Frazer. Medeniyet gelenekleri üstünse tefeci bezirganlığın insafına, çıkarlarına göre oynatılır veya alaşağı edilir. Tanrısallık halkaları birbirlerinden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar, determinizmin eleşimi icabı gelişen insan toplumunda, dolayısıyla insan beyninde bilinç ve alt bilincinde olup bittiği için o denli de yakındırlar. İbrahim ve toplumu göçebe orta barbar aşamada olduğu halde, çağları ve tüm kutsallaştırma halkalarını aşarak son halkaya, tek tanrı sistemine asılabilme yeteneğini gösterir. Eski kutsallık aşamaları böylece beyinde de geriler ve silinir. Çünkü asıl olan determinizmin eleyerek gidişidir. Toplumsal evrim, tanrısal halkaları elekten geçirerek, kendi yeni koşullarını, çağını dayattığında eski tanrısallıklar, İbrahim, Muhammed gibi beyinlerde, kendileri ilkel toplum aşamasında olsalar bile, hükümlerini yitirmiş bulunurlar. Determinizm yeni bir çağa paralel, yeni bir kutsallaştırma halkasını dayatmıştır ve determinizmin dediği olur. Yukarıda andığımız örnekte de açıkça yakalayabiliriz. Tanrısallık halkası yaşanırken, toplum o tanrısallık bilinç kabuğuyla davranırken, determinizmin yarattığı koşullara ayak uyduramayan tanrısallık iktidarının sallantıya girmesi, bütünüyle determinizmin insan toplumunu etkileyip kutsallaştırmayla işleyen bilinç altından etkileyip kutsallaştırmayla işleyen bilinç kabuğunu yeni bir kutsallaştırma iteleyerek gelişir. Her şey insan toplumunda dolayısıyla insan beyninde olup bittiği için kutsallığın evrimi toplumsallığın evrimiyle paralel olarak gelişir. Yeni halkalar eski halkaları bastırarak, silerek kendisine dönüştürür. Ama bunu yaparken çok aşırı farklılıkları değil, hep arkasını yaslayabildiği, pratik çıkarlarına uygun bir tanrıyı başkalaştırır. Aslında tanrı adı altında topladığı ve başkalaştırdığı şey doğa ve toplum gidişinin yorumlanışıdır. İnsan toplumu yaşadığı çevreyi kendince yorumlayabildikçe ilerleyebilmiştir. Tanrısallıklar çağında hayatın yorumu ister istemez tanrı şemsiyesi altında yapılabiliyor. Çünkü totemden beri her şeyde kutsallaştırma geleneği tutunmuş ve gelişmeye başlamıştır. Sadece totem değil komünü saran doğa ve komün ve komünü oluşturan her insan her şeyiyle kutsallaşıyordu. Totem. Bitki veya hayvan ataydı. Kutsal atanın yaşadıkları, doğal ortam ve çocukları komünde o kutsallığın yansımaları olarak kutsaldılar. Peru inkarları Moğollar gibi güneşi tanrılaştırmışlardı ve güneşin çocukları olarak tanrısal saygınlık görürlerdi. Frazer. Hastalandıklarında bunu ölüm habercisi sayarlardı ama bunu ata güneşin çoğuna gönderdiği bir haber olarak yorumlarlardı. Babam beni dinlenmem için çağırdı derdi ve sıkıştığı zaman kendisinde tanrısal güçler vemde derdi. Tiele'nin gözlemine göre her iyi insan ölünce Osiris, İlk medenileştirici tanrı olduğu, tehlikede ya da gereksinim halinde herkes büyülü tümceler kullanarak bir tanrı biçimine girerdi. Frazer. Her yanından, kutsallık akan komün temellerinden, ana tanrıların, baba tanrıların, kral tanrıların, yer gök meslek tanrılarının fışkırmasına şaşmamak gerekir. Frazer, kendince önüne çıkan tanrısallıkları oldukları gibi derin sebepleri inmeksizin derleyip toplar ve geçer. Kutsallıkların göze çarpan kendi yorumu zaten birbirlerinden çıka geldikleridir. Bunların hangilerinin daha ilkel aşamayı sergiledikleri de yine toplumların ve kutsallıkların kendi kendilerini söyler. Frazer, belgelerin söylediğinden daha ileri köklü sebepleri eşelemiş sayılmaz. Bu yüzden en temelli bir gidişi bile doğallıkla geçiştirir. Herkes, tehlike ya da ihtiyaç halinde, sıkışınca, büyülü şiirler, mısralar söyleyerek bir tanrı biçimine girdiği için, kralın nasıl olup da yalnızca ölümden sonra değil de daha yaşarken tanrılarla aynı düzeye konulduğu oldukça anlaşılır bir şeydir. Belge ve yorum Frazer'in değildir. J.P. Thiele'nin Mısır Din Tarihi derlemesinden alınmıştır. Frazer bunu olduğu gibi benimsemekle kalır. Oysa şu birkaç satırlık gerçekler, bütün bir tanrısallaşma veya kutsallaştırma prosesinin içinde saklar. 1. İnsan toplumu ilkin doğanın doğal bir eki olarak komün biçiminde gelişirken çıka geldiği doğasını kutsallaştırdı. 2. Hemen bununla birlikte toplumunu her şeyiyle kutsallaştırdı. 3. Dolayısıyla insan beyni daha hayvanlar aleminden, doğadan değil, ayrılırken içinden gelişe geldiği alemi doğasıyla birlikte parça parça totemleştirip kutsallaştırarak işaret etmiş, yorumlamış oldu. Ancak bu yorumlayış o kadar uzun 10 bin yıllar boyunca sürmek zorunda kaldı ki kuşaklar boyu insan beyni o kutsallaştırmaları geleneklerde belleğine kazıdı. Kutsallaştırma insanın düşünce sistemi ve geleneği haline geldi. 4. Üretici güçlerin kolay gelişecek ortamları bulamayışı insan toplumunu dolayısıyla beynini aynı toplum biçimlerinde barbarlık aşamasında alıkoydu. Kutsallaştırma böylece adeta insan toplumunda ve beyninde adeta kastlaştı. 5. Bilhassa teknik üretici güç medeniyet ile birlikte tarihsel devrimlerle gelişim buldukça insan toplumu ve beyni 10 misli denebilecek ölçülerde gelişime uğradı. Dolayısıyla kutsallaştırma prosesi de hız kazandı. Dağlara, göklere vurdu. Son halkasına ulaştı. 6. Teknik başını alıp gittikçe toplum biçimleri başkalaşınca hızlarını artırdılar. Bu kez kutsallaştırmalarının sonunda gelindiği görüldü. İnsan toplumu ve beyni kendisini yaratan kanunlara dönmek ve onları bilince çıkarmak durumunda kaldı. Ama kutsallaştırma geleneği o kadar köklü ve sürekliydi ki bilim insanlarının bile düşünce sistemlerine nüfuz etme yollarını bulmuştu. Metafizik, sosyolojinin düşünme sistemleri ayrıntılı örneklerle işlendiğinde o nüfuz ediş ibretlerini görüp algılayabiliriz. Peki insan toplumunu totem tapıncına, kutsallaştırma prosesine iten sebepler nelerdir? Kutsallaştırmaya girmek zorunda mıydı? İnsan bunu bilerek değil bilmeyerek yaptığına göre bilinçaltı söz konusudur. O halde konu büsbütün değişmektedir. Bilinç ve alt bilinç nasıl oluşmuştur? Hayvanlar aleminden gelen insan nasıl oldu da bilinç ve alt bilinç mekanizmasına sahip oldu? Kutsallaştırma gelişimiyle insan ruhunun ve düşünce mekanizmalarının bağlantıları nelerdir? Hayvanlar aleminde kutsallaştırma, totem görülmediğine göre insanoğlu totemi nasıl yarattı? Kutsallaştırmanın totemin altındaki düşünce eğilimi neydi ve nasıl oluştu? Totemizm ile ilk düşünce zemininin benzerlikleri veya eğilimleri, dalga boylarının uyuşumu nelerdir? Bunların hepsini birden bir tek yuvarlak insan çocukluk aşamasında Tanrı'ya, büyük bir güce yaslanma ihtiyacıyla kutsallaştırmayı yaratmıştır yanıtıyla geçiştirebilir miyiz? Belki araştırmalarımız bu sonucu ispatlayabilir. Bundan çok sebepler, gidiş kanunları önem taşırlar. Bu yüzden sezi sonuçlar yerine elden geldiğince derinlerdeki ana sebeplere belgeler ışığında girilmelidir ki o zaman hiç beklenmedik yararlar, verimlilikler elde edilebilir. Veya evrimi bilince çıkarıp uyum yapmak ancak bu emeklerle olasılaşabilir. Yoksa yüzeysel bir yuvarlak sezi atmasyonla söyleyen bile söylediğini unutup geleneklerin pençesinde zincire vurulup tarih olabilir. Konumuzun büsbütün değişen bu kökleri başka kitaplarımızın konusudur. 7. Bölüm Kutsallaştırmanın son halkası Kur'an ve Hazreti Muhammed. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman, ancak doğanın ve insan toplumunun en temelli diyalektik gidiş kanunlarının yaratabileceği yücelikte bir iyilik, yaratıcılık, sevgi, merhamet, acıma olumluluğudur. Bu topyekün madde ve mananın akışından çıkmış zenginliklerdir. Tek başına insanlar, sosyal sınıflar, zümreler, uluslar, hatta insanlık bu olumluluğu, zengin yaratıcılığı kapsayamazlar. Bu yüzden Rahman sıfatı sadece Allah'a yakıştırılabilir. Topyekün doğanın ve insan toplumunun temellerinde bulunan kanunların akışındaki binlerce yıl geçmesine karşın kavranamaz, ele geçirilip yön verilemez zenginlik ve yücelik sadece Allah'a yani bu tarihsel akışa denk düşer. Ve onu kavrayamayan, Hele yönlendirilemeyen insanlığa da bu yüce merhametliliği, her şeyi kuşatan iyiliği sadece Allah'a yakıştırmak düşer. Peygamberler antik tarihte kent kurucu, cahiliyetteki barbarlığı medeniyete geçirmeye çalışan önderlerdir. Ve dolayısıyla bu yüce tarihsel determinizmin az rastlanır, yüzlerce yılda bir çıkabilen birer yansımasıdırlar. Başka bir anlatımla her peygamber kendi çağının ve toplumunun lideri olsa bile bu yüce tarihsel akışın özelliklerinin kendisinde yansımış bulduğu için bu yüce diyalektin sözcüsü, yansıtıcısıdırlar. Bu yüzden Allah'ın Resulü mertebesini hak ederler. Ama buna rağmen peygamberler bile Rahman sıfatını kendilerine yakıştıramazlar. Rahmanlık ancak doğa ve toplumu, tüm alemleri kapsayan bu diyalektik oluşundur. Yani Allah'a aittir. Ancak Rahim sıfatı peygamberlerin olabilir. Çok merhametli anlamında kullanılsa da bu başka insanlardan ayrıcalıklı önderlere yakıştırılır. Ki Allah'ın rahmanlığından yansımadır. Yani tarihsel determinizmin önderlerde yansıyıp kendi tercümesi olduğu ölçüde o önderler veya peygamberler rahim, çok merhametli, fedakar olabilirler. Ve diyalektik gidişin daha az yansıdığı, diyalektin sözcülüğünü daha az yansıdığı insanlara öncülük ederler. Modern peygamberler diyebileceğimiz burjuva ve proletarya devrimlerinin teorisyen burjuva ve proletarya devrimcileri de bu ölçüler içinde rahimdirler. Yani sonsuz hoşgörü sahibi olmaya eğilimlidirler, yatkındırlar. Gerçi Marx, Engels, Lenin gibileri dışındakiler daha çok rahmanlığa, hatta Allah'lığa özenirler. Toplumun ve sınıfların üzerinde Allah'lığa özenip kendilerini tapıncı konusu yaptırmak istemişlerdir. Stalin bunun en dramatik örneği olmaktan kurtulamayanların başında gelir. Marx'ın ama hepsinin kendi zayıf paranoyaklıklarını gizlemek için bunu şuur altlarıyla yaptıkları artık herkesçe sezilmekte ve bilinmektedir veya anlaşılmaktadır, anlaşılacaktır. Mezarında şöyle yazar: İnsancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz. Ve Marx'a örnek yarısı Engels'te yaşamları boyunca bu sözün en derin anlamların içlerinde duyarak yaşayıp çiçeklendirmekten geri duramayacak teorik pratik mücadeleler sunmuşlardır. Bu örnek yaşamlarının en derin anlamı rahim olmaklarında toplanır. Çünkü onlar gerçekten doğanın ve toplumun en temel kanunlarının en yetkin modern resulleri, elçileri olmak durumundadırlar. Yüce tarihsel determinizmin yaşayan modern yansıması, temsilcisi, sözcüsüdürler. Onlarla birlikte bu rahimlik, hoşgörünün sonsuzluğa uzanışı, rahmanlığa dek uzanır. Yaklaşır gibi olursa da tersine diyalektik yüceliğin zenginliği daha çok kavranır ve rahmanlığın, yani yüce yaratıcılığın sadece evrimin kanunlarına, Allah'a ait olabileceği anlaşılır. Evrimin, tarihsel determinizmin, yani doğa ve insan tarihinin temel kanunlarından kalkarak topyekün akışı karşısında Marx, Engels gibi evrimin en yüksek yansımaları bile sadece basit bir kul olmaktan öteye gidemezler. Bunu onlar kadar iyi sezen kimse çıkmamıştır. Unutulmamalıdır ve daima hatırlanmalıdır ki tarihsel maddeciliğin kurucuları bu iki insandır.